Ayrım 14.
Sözleşme ile kurulu denetim mekanizmasının harekete geçirilmesi iki yolla olmaktadır. Bunlar yolun işleticisine dayalı olarak par l'auteur du recours considéré, kişisel başvuru yolu AİHS M34 ile devlet başvurusu AİHS M33 olarak adlandırılmaktadır. Aşağıda bu yollar kısaca ifade edildikten sonra diğer bölümlerde bunlardan kişisel başvuru yolu hakkında açıklamalarda bulunulacaktır. Dipnot Soyer Salvia AGE sayfa 37. A. Kişisel başvurular AİHS M34. Sözleşmenin en özgün yanını kişiye üzerinde bulunduğu taraf devlete karşı uyrukluğunu taşısın ya da taşımasın, sözleşme ile tanınan haklarının ihlal edildiği iddiasıyla AİHM'ye başvuruda bulunabilmesi oluşturmaktadır. İlk şeklinde bu yolun açılması devletin isteğine bırakılmıştır. Ancak 11. protokolle birlikte sözleşmenin otomatik bir sonucu olarak düzenlenmiştir. Başka bir deyişle 11. protokol, kişisel başvuru yolunun işletilmesini taraf devletlerin kabul iradesine bırakmamıştır. Bir devlet sözleşmenin tarafı olmakla bu yolu da zorunlu olarak kabul etmiş olmaktadır. Aslında kişisel başvuru yolu olmaksızın sözleşme büyük bir değer kaybeder ve güvence mekanizması ve Avrupa kamu düzeni fikri hiçbir anlam ifade etmezdi. Özellikle devlet başvurusunun siyasal çıkar amaçlı kullanımı ve devletlerin bu yolu işletmede pek istekli olmaması göz önünde bulundurulduğunda kendisinden beklenen amacı gerçekleştirmesi pek mümkün olamamaktadır. Bu nedenle öğretide bu başvuru yolu sözleşme ile getirilen koruma düzeninin köşe taşı, pier angüler, bel kemiği veya omurgası, epin dorsal olarak nitelendirilmektedir. Dipnot Sûtre la Convention européenne des droits de l'homme sayfa 18. Gölcüklü gözü büyük AGE sayfa 14. Erdoğan Anayasal Demokrasi sayfa 155. Gölcüklü 11 no'lu protokolden sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sayfa 1273. Cohen Jonathan, Quelques considérations sur l'autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, sayfa 39. Daha da ileri gidilerek AİHS ile getirilen kişisel başvuru yolunun uluslararası alanda bir devrim niteliği taşıdığı söylenmektedir. Dipnot Sur AGM, sayfa 83. Sözleşme ile getirilen kişisel başvuru yolu bir bakıma uluslararası hukukun yüz akı ve türünün bugüne kadarki tek etkili örneğidir. Bu bakımdan uluslararası hukukta ve insan haklarının uluslararası korunmasında önemli bir dönüm noktasıdır. Landmark. Belirtelim ki kişisel başvuru yolu epeyce uzun ve egemenlik kaynaklı, endişeli ve çekingen duruşların yaşandığı bir süreçten sonra bugünkü şeklini almıştır. Dipnot, egemenlik anlayışının geçirdiği tarihsel süreç ve insan hakları ekseninde aldığı bugünkü şekil konusunda bakınız Turhan, değişen egemenlik anlayışının nokta nokta nokta sayfa 1'den 37'ye. Başlangıçta bu yolu devletler ya reddetmiş veya kendilerinin vereceği yetki doğrultusunda kullanılabileceği esasına bağlamışlardı. Dipnot Arık AGE sayfa 46. Örneğin Türkiye 28.1.1987 tarihli bir bildirimle kişisel başvuru yolunu açmıştır. Ancak 11 no'lu protokolün yürürlüğü ile birlikte sözleşmenin otomatik bir sonucu olarak düzenlenmiştir. Kişisel başvuru ardında zaman zaman siyasal nedenler bulunsa da genel siyasal kayıplar burada önemli bir rol oynamaz. devlet başvurularının aksine burada başvurucunun sözleşmenin ihlaliyle arasında belirli bir çıkar ilişkisinin varlığı gerekir. Yani ileride ayrıntılarıyla değinileceği üzere actio polularis, kamusal çıkar adına soyut anlamda sözleşmeye aykırılık iddiası, halk adına başvuru yasaktır. Aslında gerek kişisel başvuru, gerek devlet başvurusu, her ikisi de birbirini tamamlayan güvence mekanizmalarıdır. Çünkü kişisel başvuru yolunda kişilerin sözleşme ihlali nedeniyle mağdur olmaları koşulu aranmaktadır. Oysa kişilerin bir mağduriyeti söz konusu olmamakla beraber sözleşmenin ihlali durumlarıyla da karşılaşılabilir. Örneğin herhangi bir yasa ya da uygulama nedeniyle hakları çiğnenen bir kişinin varlığı söz konusu olmasa da sözleşmeye aykırı olabilir. Bunu ilke olarak kişiler başvuru konusu yapamayacaklarına göre devlet başvurusu yolunun işletilmesi gerekecek ve bu yolla da ortak güvence sisteminin amacına ulaşılabilecektir. Ne var ki aşağıda değinilecek nedenlere bağlı olarak devlet başvurusu yolunun işletilmemesi karşısında kişisel başvuru yolu bu gereksinimi belli ölçüde karşılayabilmektedir. AİHM'ye yapılan kişisel başvuruların sayısına bakıldığında sözleşme içerisinde kişisel başvuru mekanizmasının eşsiz yeri açıkça görünür. Sözleşmenin ilk 30 yılında komisyona 10.000'den az başvuruda bulunulmuştur. Bu tarihten sonra başvuru sayısında önemli artış kaydedilmiştir. Örneğin 1995'te 10.201, 1996'da 12.143, 1999'da 22.617, 2002'de 34.618, 2003'te 35.613 kişisel başvuru yapılmıştır. Dipnot: İstatistiksel veriler için bakınız https://www.ejhr.int/fr/2003apr.gourt.pdf/03/03/2004. Bu rakamlar ilk bakışta sözleşme ihlalleri veya insan hakları ihlallerinin katlandığı izlenimini doğurmaktaysa da asıl önemlisi sözleşmeye olan güvencin ve kişisel başvuru bilincinin gelişmesi, insan hakları alanında faaliyet gösteren gönüllü kuruluşların yardımıyla Strasbourg'da daha kolayca başvurularını sürdürebilme imkanına kavuştuğunu göstermektedir. Dipnot: K. Yıldız, P. Leach, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava götürme kılavuzu. Çeviren: H.Z. Korkmaz, KHRP, Belge Yayınları, İstanbul 2003, sayfa 13. B. Devlet Başvuruları, AİHS, M33. Sözleşme ile kurulan denetim mekanizmasının özgün yanlarından birini de devlet başvuruları veya devletler arası başvuru, affer intereratik, oluşturmaktadır. Çünkü klasik uluslararası hukuk alanında bir devlet ancak kendisiyle ilgili hususların yerine getirilmesinden dolayı sorumludur ve ancak kendi çıkarının ihlali halinde dava hakkına sahiptir. Ortak bir düzen adına başvuru hakkı bulunmadığı gibi, kendisine karşı da bu amaçla bir sorumluluk mekanizması harekete geçirilemez. Bir sözleşmenin tarafı olan devletlerden biri ya da birkaçı, diğer taraf devlet ya da devletlere karşı sözleşme hükümlerine uymadığı gerekçesiyle bir başvuru yetkisiyle donatılmamıştır. Dipnot: Şariye AGE sayfa 244, Dişkhof AGE sayfa 40. Klasik uluslararası hukukta bir devletin başka bir devlet aleyhine uluslararası alanda bir başvuruda bulunabilmesi ya da dava açabilmesi, ya devletin uluslararası hukukun ihlalinden dolayı doğrudan mağdur olması yahut uluslararası hukuk kurallarına aykırı bir şekilde işlem ve eylemlerde bulunulduğu bir vatandaşının hakkını araması, diplomatik korumaya başvurması nedenine dayanabilir. Dipnot: DİŞKAGE sayfa 19, H. Labile, artikel 24, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, artikel par artikel, sous la direction de L.E. Petiti, E.Deco, P.H. Imbert, Economica, 2. edisyon, Paris, 1999, sayfa 571-572, DİŞKHOFK, AGE, sayfa 40-41. İşte AİHS'de düzenlenen devlet başvuruları, geleneksel uluslararası hukuk ilkelerinden önemli bir sapma teşkil etmektedir. Çünkü AİHS, taraf devletler arasında ortak bir sorumluluk ve düzen anlayışı getirdiğinden, devlet başvurusuyla bir taraf devlet, kendi vatandaşı ya da taraf devletlerden birinin vatandaşı olsun ya da olmasın, hatta vatansız olsun yahut aleyhine başvurduğu devletin vatandaşı olsun, ulusal çıkarı sözleşme ihlalinden dolayı zedelenmiş olsun ya da olmasın, ulusal hukuk kurallarının veya idari uygulamalarının ya da eylem ve işlemlerinin sözleşmeye aykırılık oluşturduğu iddiasıyla başvuruda bulunabilmektedir. Dipnot: Şariye AGE sayfa 244, Pişeral AGE sayfa 202, DİŞKHOFK AGE sayfa 40-41. Taraf devlet sözleşmede düzenlenen hakların korunması amacıyla sadece yetki sahibi olmakla kalmamakta, kendisi de sözleşme ve ek protokollerdeki hakları egemenliğine tabi olan yerlerdeki vatandaş ve yabancıya sağlamak, bunları korumak ve güvence altına almak görev ve sorumluluğunu üstlenmektedir. Bunun sağlanması amacıyla da her taraf devlet sözleşme ile tanınan hakların diğer taraf devletlerce de korunmasından sorumlu kılınmakta ve bu bağlamda bir denetim ve gözetim mekanizması getirilmektedir. Şariye'nin deyimiyle adeta Avrupa kamu davası, aksiyon publik diye nitelendirilebilecek olan bir yola yer verilerek, sözleşmenin temelini oluşturan değerleri, taraf devletlerin otoritesinin geçerli olduğu alanda uygulanabilir kılmak için, her bir taraf devlete denetlenme, denetlettirme, gözetlenme, gözetleme yetki, görev ve sorumluluğu yüklenilmiştir. Dipnot: Şariye AGE sayfa 244. Sözleşmenin başlangıç kısmında taraf devletlerin korunan hakları, ortak güvenceye bağlamak iradesi taşıdıkları açık bir biçimde belirtilmiştir. Bu bakımdan mahkemenin İrlanda-İngiltere davasında sözleşmenin insan hakları ve temel özgürlüklerinin ortak güvenceye bağlama özgün niteliğinin dikkate alınmak suretiyle okunması ve buna göre yorumlanmasının altını çizmesini fazla şaşırtıcı bulmamak gerekir. Dipnot: Labile AGE sayfa 571, Harris Boyle Warbrick AGE sayfa 585, AİHM İrlanda İngiltere 18.1.1978 A25 PR239, Soring 7.7.1989 A87 PR87. Devlet başvurusunda temel amaç ortak güvence sisteminin sağlanması olduğundan, kişisel başvurulardan farklı olarak objektif bir çıkarın varlığı aranır. Dipnot: DİŞKHOFK AGE sayfa 41-42, Pişeral AGE sayfa 202. Bu yönü itibariyle objektif başvuru yolu, voie de recours objectif olarak da ifade olunabilir. Dipnot: Sûtr, Droit International et Européen de Droits de l'Homme sayfa 280. yani sözleşmenin salt ihlali yeterlidir. İhlalin kendisinin bir çıkarını çiğnemesi veya bir zarara uğratması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Sözleşmenin bizatihi ihlali durumunda kendisinin bir objektif çıkarının bulunduğu varsayılır. Bu başvuruda başvurucunun sübjektif çıkarı önem taşımaz. Diğer bir söyleyişle, devlet başvurusunda kişisel başvurularda aranan başvurucunun sübjektif çıkarının haleldar edilip edilmediği değil, Avrupa kamu düzenine dahil bir ihlalin var olup olmadığı, başvurunun amacını oluşturduğundan sübjektif çıkar koşuluna bakılmaz. Dipnot AİHK 11-1-1961 Avusturya İtalya Anuer 4 sayfa 139 nakleden Sudr Droit International et Européen de Droit de l'Homme sayfa 281. İşte devlet başvurularını geleneksel uluslararası sorumluluktan ve kişisel başvuru yolundan ayıran en belirgin özellik budur. Dipnot Cohen Jonathan Aspect Européen des Droits Fondamentaux sayfa 25. Bu nedenle klasik uluslararası hukukun haklar karşısındaki karşılıklılık ilkesi sözleşme sistemi tarafından kabul edilmemiştir. Çünkü taraf devletler denetim mekanizmasına böyle bir yolun girmesini, kendi ulusal çıkarlarının korunmasından ziyade Avrupa liberal demokrasilerinin ortak kamu düzeni olarak belirtilen ve temel ilkeleri Avrupa Konseyi statüsü ile sözleşme başlangıcında ifadelendirilen amaçların gerçekleştirilmesi için istemişlerdir. Dipnot Labile AGM sayfa 572, Dirk AGE sayfa 20. Sözleşmenin getirmiş olduğu objektif nitelikli Avrupa kamu düzeni, ulusal sınırların ve çıkarların dışında ortak idealler ve çıkarlar üzerine dayanmaktadır. Dipnot Harris Boyle Warbrick AGE sayfa 585. Hatta tamamıyla uluslararası hukukta yenilikçi bir yaklaşımı betimleyen böyle bir kurumun devletler arasında kurulan dostluk ve iyi ilişkilerle insan haklarına dayalı müdahalede bulunmama ilkesi biçimindeki yerleşik dogmaya önemli ölçüde bir ihlal oluşturacağı sözleşme yapımcılarının düşüncelerinden ve hazırlık çalışmaları sırasındaki tartışmalardan okunabilmektedir. Bütün bu olumsuz ve endişe verici yanına karşın devlet başvurusu denetim sisteminin adeta anahtarlarından biri olarak görülmüştür. Dipnot Labile AGM sayfa 572. Gerçekten de başvurucu devletle aleyhine başvurulan devletin sözleşmeyi ihlal nedeniyle çıkarını haleldar ettiği kişiler, çoğu zaman bunlar belirlenemez bile, arasında hiçbir ulusal bağın bulunmaması ve bu nedenle de sübjektif bir çıkar koşulunun gerekmediği devlet başvuruları diplomatik koruma hakkını esas alan klasik uluslararası hukuktan radikal bir kopuşu simgelemekte ve AİHS'nin önemli bir icadı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dipnot Sudr Droit International et Européen de Droit de l'Homme sayfa 281. Böylece sözleşmenin ihlalinden zarar gören kişinin mutlaka başvurucu devletin vatandaşı olması gerekmediği gibi mutlaka zarar görenin var olması da şart değildir. Yani taraf devletlerden birinin yetki alanı içinde sözleşmeyi ihlal etmiş olması diğer sözleşmeci devletlerin bu yolu işletebilmesi bakımından yeterlidir. Başvurucunun tüm taraf devletler namına ve sözleşmeden dolayı mağduriyeti söz konusu olan kişiler adına devlet başvurusu yolunu devreye koyduğu varsayılmaktadır. Dipnot Labile AGM sayfa 572 Sudr Droit International et Européen de Droit de l'Homme sayfa 281. Bunun en canlı örneğini 1982 yılında Fransa, Norveç, Danimarka, İsveç ve Hollanda tarafından Türkiye'ye karşı yapılan devlet başvurusu oluşturmaktadır. Burada başvurucu devletler kendi vatandaşları ile ilgili bir ihlal nedeniyle değil, 12 Eylül 1980 sonrası Türk siyasal sistemine askerlerin egemen olmasının ortaya çıkardığı sözleşme ihlallerini dava konusu yapmışlardır. Dipnot, bakınız Çağlar AGM sayfa 22. Devlet başvurusunda başvurucu devletin şikayet ettiği konunun mutlaka belirli somut durumlar, yani belirli bir ya da birkaç kişiye yönelik sözleşme ihlallerinin varlığı şart değildir. Ayrıca devletin bundan doğrudan yahut dolayısıyla çıkarının ihlal edilmiş olması koşulu da aranmamaktadır. Soyut olarak sözleşmenin ihlal edilmiş olması yeterlidir. Bu nedenle yasa veya diğer bir hukuk kuralı veya idari uygulamaların sözleşmeyi ihlal etmesi devlet başvurusu bakımından yeterlidir. Kısacası ileride ayrıntılı bir biçimde açıklanacak olan uluslararası hukukun Actio Popularis yasağı kamu yararı adına başvuru devlet başvurusu bakımından aranmamaktadır. Nitekim AİHM İrlanda İngiltere davasında devlet başvurularının Actio Popularis nitelikli olduğunu ifade etmiştir. Dipnot, AİHM İrlanda İngiltere 18.1.1978 A25-PR240. Aynı yönde bakınız AİHM Luazidu Türkiye 23.3.1995 A310-PR41. Devlet başvurusunun bu denli geniş tutulmuş olması, bu usulün karşılıklı gözetim ve denetim mekanizması oluşturması ve sözleşmenin denetim sistemi içerisinde ortak güvence sisteminin kilit bir rol oynaması yönündeki iyimser beklentiyle açıklanabilir. Bu bakımdan başvurucu devletin salt soyut sözleşme ihlali iddiası yeterli olup, ne bu ihlalle kendisi arasında bir çıkar ilişkisinin varlığını, ne de bir zararın varlığını ispatlamak gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bugüne kadarki uygulamalara bakıldığında, devletlerin bu yolu işletmekte pek de istekli olmadıkları görülmektedir. Dipnot, Labail AGM, sayfa 574, AŞ Gözü Büyük, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Devlet Başvurusu, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 22, Sayı 4, 1989, Sayfa 11, DİŞK AGE, Sayfa 20, Çağlar AGM, Sayfa 22-23.